Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra Erkam Radyosu mikrofonları aracılığıyla tekrar huzurlarınızdayız. Hepinize sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, şöyle geçtiğimiz haftayı kısaca bir hatırlayacak olursak, programımızı takip eden dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz hafta iki tane önemli kitaptan sizlere bahsetmiştik. Bu kitaplar Erkam Yayınları'ndan da kitapları neşredilmeye devam eden muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin iki tane özel kitabı idi. Bu kitaplar muhterem müellifin yayınlamış olduğu Cep Kitapları serisinden, Allah dostlarını anlatmış olduğu kitaplardandı. Birincisi Şah Nakşibendi Hazretleri'ni anlattığı kitabı, onun manevi hayatını, hikmetli sözlerini ve tasavvuf yolundaki örnek hayatını anlatmış olduğu güzel kitaptı. Diğer bir kitabı ise yine aynı şekilde Sadat-ı Kiram'dan sayılan ve tasavvuf yolunda önemli bir çığır açmış ve tasavvufi yolun prensiplerini oluşturmuş Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin hayatını, manevi hayatını ve hikmetli sözlerinin aktarıldığı bir kitaptı. Biz bu kitapların her ikisini de geçtiğimiz haftaki Kitap Dünyası programında siz kıymetli dinleyenlerimize dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışmıştık. Efendim, bu hafta biraz daha farklı konulara temas etmeyi arzu ediyoruz. İnşallah muhtevası biraz sonra sizlere takdim edeceğimiz gerek konularımız gerekse kitaplarımız inşallah faydalı olur düşüncesiyle programımıza başlamış bulunuyoruz. Kıymetli kitap dostları, dergiler Cemil Meriç Üstad'ın da ifadesiyle hür tefekkürün kalesidir diye ifade eder Cemil Meriç dergileri ve bir toplum içerisinde yayınlanan çıkan dergiler o toplumun katmanlarına, farklı kitlelerine renk katan ve düşünceyi en güzel şekilde ifade eden çalışmalardır. Bu anlamda ülkemizde ve Cumhuriyet'in kurulmasından önce de başlayan dergicilik faaliyetlerine baktığımızda farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin ve birbirinden dünya görüşü farklı olan insanların düşüncelerini en güzel şekilde ortaya koydukları ortamlar olmuşlardır dergiler. Bu manada kıymetli dinleyenler, malumunuz Altınoluk dergisi de Türkiye'nin yakın tarihinden, özellikle 1980 yılından sonra düşünce dünyasına, özellikle tasavvufi anlamda insanların zihin dünyasına çok müsbet tesirleri olan, katkıları olan ve uzun yürüyüşü hala devam eden önemli bir dergi. Çünkü Altınoluk dergisinin yayınlanmaya başladığı yıllarda çıkan, yayınlanan birçok derginin şimdi unutulduğunu, isminin dahi bilinmediğini biliyoruz. Ancak bu yürüyüş içerisinde uzun soluklu olmak, dergicilik faaliyetinde özellikle uzun soluklu olmak, istikrarı korumak ve her ay okuyucunuzla buluşabilmek, onlara söyleyeceğiniz o güzel şeyleri, mesajınızı ulaştırabilmek herhalde dergicilik faaliyetinde en önemli hususlardan olsa gerek. İşte bu manada bir çalışmadan sizlere bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Bu çalışmayı Türkiye Edebiyatı Vakfı hazırlamış. Nedir çalışmanın ismi? Osman Yüksel Ser'den geçti rahmetliyi az çok okuma çevrelerinde olan, kitap okuyan, fikir dünyasıyla irtibatı olan insanlar duymuşlardır, biliyorlardır. Ve Ser'den geçti ismiyle çıkarmış olduğu dergiyi Türk Edebiyatı Vakfı tekrar tıpkı basımını yaptı ve okuyucuya takdim etti. Bu dergiyle alakalı ve Osman Yüksel Ser'den geçti'nin zihin dünyası ile alakalı düşüncelerimizi sizlere aktarmadan önce şöyle Osman Yüksel Ser'den geçti kimdir? Kısaca bir hayat hikayesine bakalım. eserlerine bakalım. Hatta bir şiiri var, onu da sizin için okumayı arzu ediyorum kıymetli dinleyenler. Osman Yüksel Ser'den geçti. Tabii Necip Fazıl Üstad'la beraber o dönemde yaşamış ve o yıllarda çile çekmiş, fikir çilesi çekmiş, hapse girip çıkmış, kitap yayınlamış, dergi yayınlamış. Bu davanın çilesini çeken insanlardan bir tanesi Osman Yüksel Ser'den geçti. Hayat hikayesine baktığımızda 15 Mayıs 1917 Akseki Antalya'da dünyaya geliyor. Ser'den geçti dergisinin sahibi ve yazı işleri müdürü, aynı zamanda gazeteci tabii ki. Asıl adı Osman Zeki Yüksel olarak kayıtlarda geçiyor. Ve kendisi tabii Osman Yüksel Ser'den geçti ismiyle maruf olmuş. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında 1944 Mayıs'ında meydana gelen olaylara karıştığı için Hüseyin Nihal Atsız'la birlikte bir süre hapis yatmış. Hapisten çıktıktan sonra öğrenim için aynı fakülteye başvurmasa da bu isteği reddedilince dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e hitaben yazdı ve yüksek makamın alçak vekiline diye başlayan yazı yüzünden Osman Yüksel Ser'den geçti, yeniden hapse atılmıştır. Hapisten çıkarak toplam 33 sayı yayınlanacak olan ve birçok sayısı siyasi, zamanın siyasi iradesi tarafından toplattırılacak olan Ser'den Geçti dergisini çıkartmış. Biraz sonra muhtevası ve daha derinlemesine anlatacağımız dergiyi çıkarmış. Dergideki yazılarından dolayı okuyucuları onu Ser'den Geçti olarak tanımlamışlar ve bu sebepten kendisi de sonradan Ser'den Geçti soyadını almıştır. Osman Yüksel Ser'den Geçti 1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yapmıştır. Partisine yönelttiği eleştiriler yüzünden bir süre sonra Adalet Partisi'nden ihraç edilmiştir. Milletvekilliği sırasında kravat takmadığı için uyarı almıştır. Uyarıları dikkate alınmayınca genel kurula Ser'den Geçti'nin girişi yasaklanmış. Bu kez beline bağladığı kravatla içeri girmiş, yakasına takması, yani boynuna takması gerektiğini söyleyenler ise kanunda nereye takılacağı belli değil, istediğim gibi takarım demiştir. Necip Fazıl'ın yakın arkadaşlarından olan Ser'den Geçti hazır cevaplarıyla tanınır. Evet, Türkçülerin Tanrı Türk'ü korusun demesi üzerine Ser'den Geçti Tanrı Türk'ü, Allah'ı da Müslüman korusun demiştir. Yeni İstanbul Gazetesi'nde selam başlığı altında yazılar da kaleme alan Osman Yüksel Ser'den Geçti 10 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetmiş, rahmeti Rahman'a kavuşmuş ve Ankara Cebeci Mezarlığı'nda metfundur kıymetli dinleyenlerimiz. Eserlerine baktığımızda Osman Yüksel Ser'den Geçti'nin Mabetsiz Şehir, Bu Millet Neden Ağlar, Bir Nesli Nasıl Mahvettiler, Ayasofya Davası, Mevlana ve Mehmet Akif, Gülünç Hakikatler, Kara Kitap, Müslüman Çocuğun Şiir Kitabı, Akdeniz Hilalindir ve Radyo Konuşmaları gibi eserleri, kitapları olduğunu görüyoruz kıymetli dinleyenler. Osman Yüksel Ser'den Geçti, sevgili kitap dostları, içli bir insan, yüreği yufka bir insan, ancak dava adamı, bir dava delisi bir insan ve aynı zamanda çok nüktedan, hazır cevap, zeki bir insan. Kendisini feda etmiş belki bu yönüyle ve hayatı da hep bu şekilde çilelerle, sıkıntılarla geçmiş. İşte 33 sayı, az önce ifade ettiğimiz gibi 33 sayı yayınlamış olduğu Ser'den Geçti dergisi Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bugünlerde yeniden yayınlandı ve tıpkı basımı yapıldı. Osman Yüksel Ser'den geçtiği tek partinin iktidar zamanında CHP fikriyatının şiddetli muhalifleri arasında yer alıyordu. Yalnız Osman Yüksel Ser'den geçtiğinin muhalifliği öyle sıradan bir muhaliflik değil. Aksine CHP'ye ayağının tırnağından saçlarının dibine kadar şiddetle muhalif bir tavrı vardı. Tek parti iktidarının fikriyatına ve o yıllarda yaptıklarına karşı üniversite yıllarından itibaren mücadele etmeye başlayan Ser'den geçtiğinin bütün hayatı Necip Fazıl'ın kör bağırsak dediği Ankara Denizciler Caddesi'ndeki yazıhanesinde veya sık sık ziyaret etmek zorunda bıraktıkları hapishanelerde geçmişti. İktidarın hoşuna gitmeyecek yayın yapmanın zor olduğu ve bir dönem dini neşriyatın da yasaklandığı 1940'lı yıllarda Osman Yüksel 1947 yılında Ser'den Geçti dergisini çıkarmak istemiş, ancak Ankara'da hiçbir matbaa bu dergiyi basmaya yanaşmamıştı. Nitekim Eskişehir'de basılan Ser'den Geçti'nin ilk sayısında Osman Yüksel dönemin yabancılaşmış aydınlarına şöyle sesleniyordu: Ser'den Geçtiler tam manasıyla milliyetçidirler. Aziz vatanı, uçsuz bucaksız toprakları, üzerinde yaşayanların karınlarını doyurdukları, semirip yağlandıkları alel alede bir toprağa, bir çiftliğe tercüme ettirmeyiz. Milletimize, vatanımıza ta derinden asırlar ve nesiller arkasından gelen bir ruhla bağlıyız. Onun menfaatsiz, karşılıksız, mecnunlar gibi, kara sevdalılar gibi biz ülkemizi seviyoruz. Nereden ve ne zaman gelirse gelsin her türlü kötülükle mücadeleye devam edeceğiz. Bu yolda yardan değil Ser'den bile geçmeye razıyız. Ölmek var, dönmek yok. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyoruz diye ilk sayısında bu derginin o zamanın aydınlarına seslenmişti Osman Yüksel Ser'den Geçti. Genç okuyucularına da çağrıda bulunmaktan kaçınmayan Osman Yüksel, Ser'den Geçtiler her türlü kötülükle amansız bir şekilde mücadele etmek için ortaya atıldıklarını, ilhamlarını Allah, millet ve vatan sevgisinden aldıklarını belirterek Ser'den Geçti dergisi etrafında gençlerin birleşmelerini istiyordu. 1947 yılında yayımlanan Ser'den Geçti, Allah'a, millete, vatana koşanların dergisi ve hakka tapar halkı tutar gibi çok iddialı ve aynı zamanda manidar bir alt başlıkla çıkınca devrin iktidarının doğal olarak husumetiyle karşı karşıya kalmıştı. Bütün bir dergiyi neredeyse tek başına çeşitli yazılarıyla dolduran Osman Yüksel Ser'den Geçti, iktidar çevrelerini daha ilk sayıdan itibaren rahatsız etmeye başlamış. Bir nesli nasıl mahvettiler? Bir fakültenin iç yüzü, değişmeyen zihniyet, Marco Pala kimdir, gülünç hakikatler gibi şahit olduğu olayların iç yüzünü ilk sayıdan itibaren yazmaya başlamış ve bu yazılarının neticesinde Bakanlar Kurulu'nun müdahalesiyle karşı karşıya gelmişti. Dergisini ayda bir, hatta 15 günde bir çıkarmayı düşünürken çeşitli vesilelerle kapanmasına mani olamayan Osman Yüksel aynı zamanda geç ve güç yazan bir insandı. Ser'den Geçti'nin 36 senede ancak 33 sayı çıkarmasının sebepleri arasında hem savcılar kendi ifadesiyle hem de ilham perisinin geç gelmesi sebep oluyordu. Ve bundan dolayı da Osman Yüksel Ser'den Geçti bir çıkar, pir çıkar diyordu. Osman Yüksel Ser'den Geçti dergisiyle tek parti iktidarının manevi dünyamızda açtığı gedikleri kapamaya çalışmış, uzun yıllar bu tahribatı coşkun bir üslup ile dile getirmişti. 1950'li yıllarda Ayasofya'nın tekrar kilise haline getirilmesi için bir kampanya başlatan ve Yunan basınına Serden Geçti dergisinde Ayasofya başlıklı coşkun ve sanatkarane bir yazıyla cevap veren Osman Yüksel, milliyetçi ve dindar kitlelerin de aynı zamanda sesi olmuştu. Osman Yüksel şöyle yazıyordu: "Ey İslam'ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya. Şerefelerinde fethin, Fatih'in şerefi ışıl ışıl yanan muhteşem mabet. Neden böyle bomboş, neden böyle bir hoşsun? Hangi minarelerinden göklere yükselen, ta maveralardan gelen ezanlar? Hani o ilahi devir, ilahi nizamlar? Ayasofya ses vermiyor, Ayasofya bir hoş, Ayasofya bomboş. Ayasofya ey muhteşem mabet, gel etme bizi, terk etme. Bizler Fatih'in torunları, bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alarak secdelere kapanacaklar. Tehlil ve tekbir sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak." İşte bu duygularla kıymetli dinleyenler, Ayasofya yazısını kaleme almıştı Osman Yüksel Serden Geçti ve Ayasofya'nın mahzun bakışına, mahzun duruşuna elbette ki bir türlü tahammül edemiyordu. Ve Ayasofya yazısının Bizans'la tarihi ve kültürel alakaları dolayısıyla Yunanlıları ve bir kısım vatandaşları tahrik edebileceği gerekçesiyle o zamanki Türk savcıları tarafından ağır ceza mahkemesine sevk edilen ve aynı zamanda yargılanan Osman Yüksel mahkeme başkanına şöyle nükteli bir cevap veriyordu: "Milli menfaatlere ben mi zarar veriyorum? Ayasofya'nın tekrar cami haline getirilmesinde benim ne gibi hususi maksadım, menfaatim olabilir? Ayasofya'yı ben kiraya mı vereceğim, yoksa cami haline sokup imam mı olacağım? Beni bu yazıdan dolayı Türk savcıları değil, Yunan savcıları itham etmeliydi. O zaman bütün neticelere katlanmayı bir şeref bilirim. Böyle bir yazıyı yazmaktan dolayı müdafaadan utanıyorum" diye kendisini yargılayan o zamanki savcılara böyle bir cevap vermişti. Kıymetli dinleyenlerimiz, Türk Edebiyatı Vakfı yayınları bu coşkun ve korkusuz kalemin zorlukla çıkarabildiği Serden Geçti dergisinin tıpkı basımını yaparak yeniden bizlerin istifadesine sundu. Sadece uzmanların değil, o dönemin yakın şahidinin dilinden okumak isteyen her aydının evinde olması gereken bu dergi, Cumhuriyet tarihinin bazı karanlıkta kalmış köşelerine de aynı zamanda ışık tutuyor. Hakka tapan ve halkı tutan Osman Yüksel'in mücadelesini, fikriyatını ve cesaretini okumak, öğrenmek isteyenler Türk Edebiyatı Vakfı'nın bu güzel çalışmasına eğilmeleri gerekiyor. Dar ve zor zamanlarda cesaretin, idrakin ve iman ateşinin bütünleşip bir insanı nasıl kahramanlaştırdığını da ancak Serden Geçtiği okuyunca görebiliyoruz. Basın tarihimizde bazı insanlar vardır ki onlar bir dergiyle anılırlar ve dergiyle özdeşleşmişlerdir. Servet-i Fünun denilince Ahmet İlhan, İçtihat denilince Abdullah Cevdet, nasıl ki bunlar aklımıza geliyorsa Osman Yüksel de hiç şüphesiz dergisiyle, yani Serden Geçti dergisiyle hafızalardaki yerini koruyor. Yalnız Osman Yüksel Serden Geçti mizacıyla, cesaretiyle ve yüksek ahlakıyla da milletimizin gönlünde hala yaşamaya devam ediyor. Serden Geçti hem Osman Yüksel'in fırtınalı hayat hikayesini anlatıyor bizlere, hem de fırtınalı Cumhuriyet tarihimizin bir manada özetini teşkil ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii bu şekilde coşkun bir insanın şiir yazmaması düşünülemez. Yazmış olduğu eserlerdeki o coşkun dili aynen Üstad Necip Fazıl'da olduğu gibi, Necip Fazıl Üstad da malumunuz hem felsefeci, hem şair, hem edebiyatçı, hem mütefekkir, hem hoca, bu anlamda kitaplar yayınlamış, fikir anlamında onlarca kitap yayınlamış ama bir taraftan tiyatro eserleri yazmış ama bir taraftan da şiiri ihmal etmemiş, şiir yazmış. İşte Osman Yüksel de aynı Necip Fazıl Üstad gibi fikri kitaplar olmakla beraber, dergicilik faaliyetleri olmakla beraber bir taraftan da şiirler kaleme almış. İşte o şiirlerinden bir tanesini inşallah sizlerle paylaşarak hem bu dergi tanıtımını hem de Kitap Dünyası programının birinci bölümünü inşallah sonlandırmış olalım. Şiirimizin adı Bulamazsın, Osman Yüksel'in o duygu yüklü mısralarından. Bir kere inkara düştün mü yavrum, kendini aşmaya yol bulamazsın. Vehimler, şüpheler bozar ruhunu, seni kaldıracak el bulamazsın. Elbet dünya döner, biz de döneriz. Bir müddet parıldar, sonra söneriz. Yükseklerden enginlere ineriz. Halinden anlayan dil bulamazsın. Ömür akar gider yokluk gölüne. İnsanoğlu düşmüş serap çölüne. Hayat benzer bir gecelik geline. Kendin gibi akan sel bulamazsın. Ektiğin tohumlar bir türlü bitmez. Müşkülü yenmeye bir ömür yetmez. Kuş olsan uçsan da yine kâr etmez. Arasan konacak dal bulamazsın. Böyle bir şiiri sizlerle de paylaşmış olduk sevgili kitap dostları ve Osman Yüksel Ser'den geçtiği rahmetle anıyoruz. Bu ve benzeri fikir dünyamızı aydınlatan, gençliğimize dinamizm kazandıran, ruh veren, coşkunluk veren insanları tanımamız, okumamız ve onların o coşkun haleti ruhiyelerini zamanımıza, zamanımızın gençliğinin gönüllerine, yüreklerine taşımalıyız diye düşünüyorum. Sevgili kitap dostları, Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında bendeniz Salih Zeki Meriç, sesimizin ulaştığı Türkiye'mizin bütün illerine, bütün köşelerine, sesimizin ulaştığı her yere tekrar muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın birinci bölümünün sonunda da ifade ettiğimiz gibi dünya çapında ün yapmış bir spor adamından ve daha doğrusu o spor insanını anlatan ve yeni çıkan bir kitaptan sizlere bahsetmek istiyorum inşallah. Kitabımız Everest yayınlarından çıkmış, yabancı bir yazara, Norman Mailer'a ait ve Dövüş ismini taşıyor bu kitap. Tabii ki dünya genelinde ün yapmış bir boksör Muhammed Ali Clay'dan, Muhammed Ali'den bahsediyor bu kitap. Ve 3 Haziran 2016 yılında vefat eden Muhammed Ali'nin hayatını, onun boks hayatını ve spora bakışını belki bir yönüyle anlatıyor bu kitap. Spora ve bu anlamdaki insanlara ilgi duyan kardeşlerimizin de belki alıp okuyacakları, Muhammed Ali'yi biraz daha yakından tanımak isteyenlerin de okumak isteyecekleri bir kitaptır diye düşünüyoruz. Bu kitabı da sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Everest yayınlarından çıkan, 232 sayfadan oluşan Dövüş isimli kitap kıymetli dinleyenler. Tabii şöyle bir parantez açarak kitaba tanıtıma başlamadan önce kıymetli dinleyenler, malumunuz bir dönemler Avrupa'da yaşayan veya Amerika'da yaşayan bazı insanların hidayete ermesi ile dünya genelinde gerçekten o yıllarda böyle farklı sevinçler, farklı gurur tabloları oluşuyordu. Çünkü Müslüman kitlelerin ötekileştirildiği, Müslüman kitlelerin itildiği bir yönüyle ve Avrupalı'nın, Amerikalı'nın belki yüksek özgüven içerisinde olup da gerek teknolojide, gerek sanatta, gerekse ekonomide ilerlemiş olduğu dönemlerde Müslüman coğrafya, ki maalesef şu anda da çok farklı değil ama Müslüman coğrafyalara baktığımızda o yıllarda savaşlardan yeni çıkmış, ekonomisi zayıf, siyasi gücü yok, dünya kamuoyunda herhangi bir etkinliği yok, teknolojiye henüz ulaşamamış bir coğrafya olduğundan dolayı Avrupa'dan bu anlamda bir insan hidayete erip de bunu yüksek sesle seslendirdiği zaman gerçekten Müslüman kitlelerde ayrı bir coşku, ayrı bir sevinç oluşturuyordu. Bunlardan bir tanesi Muhammed Ali, Malcolm X ve Cat Stevens ismiyle, eski adıyla, şimdiki ismiyle Yusuf İslam gibi insanların Müslüman olması, hidayete ermesi ve Müslümanların safına geçmesi ve Müslümanlıklarını da ifade etmeleri ve şöhretli insanlar olmasından dolayı da böyle bir dünya genelinde Müslümanlar açısından bir sevinç oluşuyordu. İşte Amerika'da yaşayan ve siyahi bir insan olan Muhammed Ali de bu insanlardan bir tanesi idi. Ve tabii ki Muhammed Ali'nin diğerlerinden farklı olan yönü, bir spor insanıydı, boksördü ve dünya genelinde dünya şampiyonlukları, ağır siklet şampiyonlukları olmuş bir insandı. Ve Muhammed Ali bir fert olarak belki o yıllarda Amerikan yönetimine, Amerikan askeri yönetimine baş kaldırmış ve onların kendisinden isteklerine itiraz etmiş bir insan olmasından dolayı çok daha dikkat çekiyordu. Ve hatta ringlerde yapmış olduğu ve kazanmış olduğu o spor müsabakaları neticesinde Müslüman kitlelerde inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir sevinç oluşuyordu. Çünkü belki her salladığı yumrukta Müslümanların özgüveni biraz daha artıyordu. Böyle bir atmosferde idi o yıllarda tabii ki dünya geneline baktığımızda. Ve ben tabii bizim yaşımızda olan insanlar daha çocukluklarında işte Amerika'da olacak olan spor müsabakaları Türkiye saatiyle sabaha yakın olurdu siyah beyaz televizyonlardan ve o yıllarda insanlar bu maçları izlemek için uyumazlar ve Muhammed Ali'nin şampiyon olduğunu büyük bir sevinçle birbirleriyle paylaşırlardı. İşte Dövüş ismiyle yazılan bu kitap, yine Amerikalı bir yazar tarafından, Norman Mailer tarafından yazılan bir kitapta Muhammed Ali'yi anlatıyor bizlere. 30 Ekim 1974 sadece boks dünyası için değil, aynı zamanda 20. yüzyıl spor tarihi için unutulmaz günlerden biriydi. Kimileri için yüzyılın müsabakası o gün gerçekleşen 8 roundluk boks maçında gerçekleşmişti. Bir tarafta son dünya ağır siklet boks şampiyonu 25 yaşında, 1.91 boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki George Foreman, diğer tarafta ise boks sporunu kendisine has tekniği, kelebek gibi uçan, arı gibi sokan ve Vietnam Savaşı ile ilgili sözleri nedeniyle tüm ünvanları alınmış 3 yıl boyunca, ki Muhammed Ali biliyorsunuz Amerika'nın kendisini Vietnam'a savaşa göndermesi isteği karşısında, onlar bana bir şey yapmadı ki ben gidip orada savaşayım diye itiraz edip savaşa gitmeyen bir insan olduğundan dolayı Muhammed Ali, bütün spor ünvanları, boks ünvanları elinden alınmış ve 3 yıl boyunca ringlerden uzaklaştırılmış ve işte bu George Foreman'la karşılaşacağı spor müsabakasında yeniden şampiyon ünvanını almak için arenaya çıkan 1.91 boyunda, 98 kilo ağırlığında ve 32 yaşında George Foreman'ın rakibi Muhammed Ali vardı. Foreman 1970 yılları başında demir yumruğu ile tüm rakiplerini ezip geçiyordu. Muhammed Ali ise hakkı olan ünvanı yeniden alarak tüm dünyaya en büyük olduğunu ispat etmek ve belki de ondan alınan yılların acısını çıkarmak istiyordu. Maç gecesine kadar iki rakip arasında büyük bir sinir harbiyle geçen, Muhammed Ali için aynı zamanda bir iç hesaplaşma ve manevi mücadeleyi de içeren gerilimli süreç, 30 Ekim günü Muhammed Ali başardı. Bu büyük adam başardı. Boks tarihinde görülen en coşkulu an bu. Ve inanılmaz bir sahne. Herkes çılgına döndü. Muhammed Ali kazandı sözleriyle, sporu sunan ve maçı yöneten sunucunun sözleriyle bu zafer, Muhammed Ali'nin zaferi dünyaya duyuruluyordu. Muhammed Ali'nin bir kez daha dünyaya en büyük olduğunu ispat ettiği, dünya spor tarihine geçen dövüşün hikayesi işte Amerika Birleşik Devletleri'li olan ünlü roman ve biyografi yazarı ve gazeteci ve aynı zamanda Pulitzer ödülü almış olan Norman Mailer'ın dövüş kitabında bu olaylar detaylarıyla bizlere anlatılıyor. Kitapta Muhammed Ali ile Foreman'ın kaderini belirleyen 8. raundu anlatan Celladın Öyküsü başlıklı bölüm, Mailer'ın daha önceki yıllarda yayınlamış olduğu bir şiirin başlığı, hem de 1979 yılında Pulitzer ödülü kazandığı kitabının adı olması nedeniyle de bizim dikkatimizi çekiyor. Dövüşün bir başka ilginç özelliği ise Mailer'ın kitapta kendisini Muhammed Ali ve George Foreman ile birlikte kitabın üç kahramanından biri olarak konumlandırması ve maçın hikayesiyle birlikte tecrübelerini dışarıdan anlatması. Adeta Mailer spor tarihinin bu önemli anına sadece şahit olmakla kalmıyor, kendisini o hikayenin asli öznelerinden biri haline getirerek unutulmaz hale getirmek istiyor. Evet, kitap Zaire'deki karşılaşma tarihinden 7 hafta önce Muhammed Ali'nin Pensilvanya'daki kampında başlıyor. Yani oradaki çalışmalarını, hazırlıklarını anlatarak başlıyor. Yazar Muhammed Ali'nin fiziksel görünüşünden ruh haline kadar geniş bir tahlile giriştiği bu bölümde dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü spor figürüne dair ilginç ayrıntılar ile bu metni besliyor. Muhammed Ali'nin antrenmanlardaki tekniğinden boksta hiçbir şey ona yabancı değil sözünde ifadesini bulan ve geniş bir yelpazede yazar değerlendirmelerde bulunuyor. Öyle ki Muhammed Ali'nin ruh haline ilişkin onun ürkek yapısını tahlil eden, Muhammed'in ruhuna yaklaşırken bir sincaba yaklaşır gibi dikkatli olması gerektiğini çok geç fark etmişti gibi şahsi gözlemlere satır aralarında rastlıyoruz. İlerleyen bölümlerde öykü Afrika'ya ve orada Muhammed Ali'nin yaşamış olduğu, daha doğrusu gerçekleştirmiş olduğu bir spor müsabakasına odaklanıyor. Bu bölümde hem iki sporcunun antrenmanlarına odaklanırken hem Afrika felsefesi hem de dönemin Afrikanısının sosyolojik ve siyasi görünümüne dair notlara rastlıyoruz. Yazar metinde Ali'nin maçtaki en büyük avantajlarından birinin Afrika'da olmasını da çizdiği bu felsefi, siyasi ve sosyolojik çerçeve içinde ele alıyor. Kitabın bir yerinde buna Norman'a atıfla "Eğer Ali Afrika'da kazanmazsa" demişti, "hiçbir yerde kazanamaz" cümlesiyle işaret ediyor. Dövüş 3 Haziran, yani Dövüş isimli kitap 3 Haziran 2016 tarihinde vefat eden insanlığın en önemli değerlerinden ve İslam dünyasının o yıllardan beri belki en çok ön plana çıkan bir spor figüründen ve Muhammed Ali'nin kişisel kronolojisinden önemli dönemeçlerden birini öncesi ve sonrasıyla anlatması açısından önem arz ediyor. Bununla beraber yazarın kullandığı teknik ile dönemin ruhuna, sporcu psikolojisine, Afrika'ya dair dikkat çekici bilgi ve değerlendirmelere sahip olması ile okunabilecek, bir solukta belki okuyabileceğimiz güzel bir kitap. Ve Muhammed Ali'ye dair böylesi bir kitabın ancak vefatından sonra belki yayınlanmış olması da bir manada üzücü. Bu manada kitapların belki daha önce de yayınlanmış olması gerekiyor. Ülkemizde tabii Muhammed Ali ile alakalı yazılan kitaplar yok değil, var. Bu kitapta o kitaplar arasında katılmış bir spor adamını, hidayete ermiş bir Müslümanı ve bir spor kahramanını anlatıyor bizlere kıymetli dinleyenler. Everest Yayınları'ndan çıkan Dövüş isimli kitapta ilgili olan kardeşlerimizin okuyabileceği bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Efendim, son kitabımız olarak sizlere tanıtacağımız başka bir kitaba geçelim inşallah. Ve bu kitapta Dergah, Hece, Öykü, Sarnıç ve Türk Edebiyatı dergilerinde öykülerini okuduğumuz Metin Özdemir isimli yazarımızın çalışmalarını Eşikte adlı bir çalışmada bir araya getiriyor. Ve bu öykü kitabı da Ötüken Neşriyat'tan 2016 Ekim ayında çıkmış ve kitapçılarda yerini almış. Metin Özdemir öykülerinde içsel yolculuklar, içimizdeki ve dışımızdaki uzaklar gibi kişisel durumları kaleme alan ve ölüm, hastalık, mutsuzluk gibi ana kavramları dile getiren, sorgulayan bir yazar. 3 bölümden oluşan Eşikte isimli kitabında bunu görebiliyoruz. Benim Gibi Biri adını taşıyan ilk bölüm, yazgının bilinmezliği ve değişmezliği karşısındaki trajedimiz, yaşama sığmama ve kaçma isteği üçgeninde şekilleniyor. Temel izlek, hayatı var olanı değiştirme çabası, kahramanlar ya sonunu bildikleri bir oyunu izlercesine yaşamaktadırlar ya da bunu değiştirebilecekleri yanılgısıyla. Sıkı, özenli, işlevsel bir dil örgüsü ve yoğun bir anlatımla oluşturulan öykülere arka planda eleştirel ve aynı zamanda karamsar bir atmosfer eşlik ediyor Metin Özdemir'in Eşikte isimli öykü kitabında. Öyküler dikkat isteyen, çağrışıma açık ve soyut çizgilerle biçimleniyor. Overlook adlı öyküde farklı bir güne uyanma heyecanıyla balkon kapısını aralayan kahraman, sokakta her şeyin dün bıraktığı gibi yerli yerinde olduğunu görür ve hayal kırıklığını "Niçin uyuduk o halde? Onca düş" iç sesiyle dile getirir. Öykü, kilim metaforu üzerinden dokunur. Kenarları saçaklanmış partal kilim, kahramanın sıkışıp kaldığı hayatı, Overlook ise kurtuluşu sembolize eder Metin Özdemir'in Eşikte isimli öykü kitabında. Eşikte ikinci bölümün ve bu bölümde yer alan son öykünün adı. 4 öykünün yer aldığı bu bölümde hayata dair anlam arayışı temel ana temayı oluşturuyor. Yolların akıp gittiği bir arka planda derinleşen öykülerde kişilerini hayatla, korkuyla, umut ve umutsuzluklarıyla yüzleştiren yazar, ayrıntılarını incelikle işlediği öykülerinde yüreğe dokunan hayat parçalarını bir araya getiriyor. Burada yolcuya değil yola eşlik eden, yolun yönüne değil sağına soluna anlam biçen yoldaşlarla tanışır ve her yolun er veya geç çatanlandığı gerçeği ile yüzleşiriz. Yolcuyu yolculuğa başladığı yere davet eden bir rüya ile biten öykü bizi eşikte bırakıverir. İşte Metin Özdemir'in birbirinden güzel ve iç içe girmiş, belki hayat, acı hayatları ve bizim hayatlarımızı farklı metaforlarla, farklı sembollerle, imgelerle anlattığı öykü kitabı Ötüken Yayınları'ndan çıkan ve yazarın diğer öykülerini Dergah dergisinde, Hece Öykü dergisinde, Sarnıç ve Türk Edebiyatı dergisinde de görüyoruz. Bu anlamda belki Mustafa Kutlu ya da Sibel Eraslan ya da Fatma Barbarosoğlu öykülerini okuyan, onları takip eden öykü severlerin kütüphanesinde bulunduracağı, okuyacağı bir kitap olması bakımından bu kitabı da sizlere takdim etmiş olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Kitap Dünyası programının da bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle kısaca programımızın başından sizlere takdim ettiğimiz kitapların isimlerini zikrederek programımızı da sonlandıralım. Birinci bölümde Osman Yüksel Serdengeçti'nin o çileli hayatından bahsettik ve onun çıkarmış olduğu 33 sayı yayınlanan Serdengeçti dergisinden sizlere bahsettik ve o dergiyi anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Ve o yılların fikir hayatını, sıkıntılı dönemlerini ve Osman Yüksel Serdengeçti'nin çekmiş olduğu çileli hayatı bir nebze olsun aktarmaya çalıştık kıymetli dinleyenlerimiz. Ve sonrasında ise Amerikalı bir yazarın Muhammed Ali Kılay'ı anlattığı Dövüş isimli kitabını aktarmaya çalıştık. İkinci bölümün baş tarafında ve son olarak da az önce Metin Özdemir'in Eşikte isimli kitabını, Ötüken yayınlarından çıkan bu kitabını da sizlere takdim etmeye çalıştık sevgili kitap dostları. Efendim bu hafta da bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konularla ve yeni kitaplarla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyor. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.